soru içinde sorulan diğer üç şey var. Mağaradaki gençler, Musa ve Hızır, Zülkarneyn bizimle alakaları nelerdir derim. Biz inşallah bu ümmetin sonunda, ahirinde din-i mübine hizmet etmeye azmetmiş, niyet etmiş, karar vermiş ve Rabbim içlerinde dine hizmet aşkını tutuşturmuş kimseler olalım. O zaman alakamız olacaktır bizim bununla. Zira her yeni diriliş, varoluş, gelişme, medeniyet ve umran devri hemen bu üç sınıf insanın hayatıyla çok alakalıdır. Hemen her yeni varoluşun başında bir mağara devri vardır. Sonra bu mağara devrine bağlı munzam onun içinde ve ondan öbür devreye geçerken aynı zamanda Hızır Çeşmesi'ne giden yolda bir yolculuk vardır. Madde ile manayı yan yana getirme, zahir ile ledünlü yan yana getirme, bir çıraklık dönemi, bir tasfiye dönemi, bir olgunlaşma dönemi. Çünkü bir yepyeni bir umran kuracağı zaman insanlar çok dikkat kazanmaları lazımdır. Maddi mukavemetle olacak şey değildir. Rabbimizle olan münasebetin derinliği nispetinde muvaffak olunacaktır. Binaenaleyh bu da hemen her yeni varoluşta vardır. Ondan sonra da bir cihangirlik dönemi, yani Zülkarneyn'i temsil etme dönemi vardır. O çileli, ızraplı dönem yaşandıktan sonra ledün ilminde derinleşme, yani Hızır'la arkadaşlık yaptıktan sonra, yani efendim zaviyeler, tekkeler geçirildikten sonra ve günümüzde evlere ait hayat yaşandıktan sonra, yani evradu eskarda derinleşme olduktan sonra cihangirlik dönemi gelir, buna bağlanır. Yoksa hani çile dönemini yaşamamış, böyle bir iç alemi itibariyle de derinleşme, buhutlaşma olamamışsa cihangirlik bu cılız insanların omuzuna yüklendiği zaman da ya menfaat onları birbirine düşürecek, ya makam sevgisi düşürecek, ya başka şeyler, onlar gümleyip gideceklerdir. Bu çok sırlı bir şeydir. Kur'an-ı Kerim şahısların isimden bahsetmez, ta umumiyet ifade etsin. Acaba Ashab-ı Kehf hangi peygamberin ümmeti olarak yaşanmış? Bu mevzuda tefsircilerin hiçbirisinin bu mevzuda ifade ettiği kat'i bir şey yoktur. Bir kısım zayıf İsrailiyattan bizim tefsirlere geçmiş. Akdeniz havalisinde Takyanus adında efendim bir Romalı hükümdar varmış falan diyorlar ama Ebu Hayyan tefsirinde Bahri Muhit'te diyor ki ben bu zatların şeylerini, mezarlarını Endülüs'te gördüm diyor. Bir başkası diyor ki ben bunları Irak'ta gördüm. Biri diyor Hindistan'da gördüm. Ve bizler de umumiyetle Ashab-ı Kehf'in Tarsus'ta olduğunu iddia ederiz. Şam'da olduğunu söyleyenler de var. Evvela Ashab-ı Kehf'in kimler olduğu mevzunda kat'i bir malumatımız yok. Çünkü bu sırlı surede hep sır hakimdir. Hep bir gizlilik hakimdir. Kafa perdesi altında cereyan eder. Bununla Kur'an-ı Kerim'in beyanına ıtlak kazandırılmış. Umumilik kazandırılmıştır. Çünkü buradaki bu kahramanlar herhangi bir devreye ait, herhangi bir devrede herhangi bir düşünceyi temsil eden bir cemaat değildir. Belki bunlar Hazreti Adem'le beraber var olan bir fütüvet cemaatidir. Ve bunlar şeytan ordusunun karşısındadır. Hazreti Adem'in arkasında, Hazreti Nuh'un arkasında, Hazreti İbrahim'in arkasında. Hazreti Musa'nın yanında bazen de birer şahıs da mesela Yuşa İbni Nun'la temsil edildiği gibi bu fütüvet Hazreti Musa'nın yanında öyle temsil edilir. Ve hepsinde evvela bu mağara devri vardır. Seyyidina Hazreti Musa Aleyhisselam Mısır'da Kıpti'ye indirdiği yumruktan sonra kaçmış gitmiş Şuayb Aleyhisselam'ın yanında saklanmış. Necevte minel kavmi zalimin diyor büyük peygamber. Fesahat ve belaat abidesi Şuayb Aleyhisselam istikbalde damat olarak alacağı Hazreti Musa'ya diyor Necevte minel kavmi zalimin. Kaçtın, kurtuldun zalim cemaatten. Bu devridir Seyyidina Hazreti Musa'nın. Hazreti Musa orada 10 sene kalıyor. Bir 10 sene mağara devri vardır. 10 sene Hazreti Musa gizlidir. 10 sene bir nebinin elinde yetişir orada. Taktik öğrenir, yolu öğrenir, yöntem öğrenir. Kalbi mahbiti vahyi ilahi haline gelir. Allah'tan gelen esintileri imtisas edebilecek istat, kabiliyet kazanır. Ondan sonra hanımını yanına alır. Zürriyetinden gelecek insanların da istifası için bu, safileşmesi için. Dağa çekilir. İlk kendisine gelen vahyi Efendimiz'e geldiği gibi dağda gelmiştir. Kur'an çeşitli sureleriyle değişik değişik şekilde aynı şeyleri anlatıyor. Bu devirde Seyyidina Hazreti Musa'nın hani olgunlaşma ve gelişme yoluna delalet ediyor ki Hazreti Hızır Aleyhisselam'la ne zaman arkadaşlık yaptığını çok bilmiyoruz. Bir devletin başında olduğu zaman, ki sahrasında ümmetini terbiye ettiği zaman değil. Herhalde Hazreti Şuayb'in yanından ayrıldıktan sonra ki Rabbimizle konuşuyordu, münacatı vardı. Kendisine peygamberlik geldikten sonra ve fakat milletinin başına geçmeden yani Hızır'la arkadaşlık döneminde Hızır'la arkadaşlık yaptı. Bu zaman içinde bir şeydi. Zaman içinde seyahattı bu. bizim bulutların dışında zaman içinde bir seyahattı. İleriye doğru mu, geriye doğru mu, mekansızlığa doğru mu bir seyahattı bu. Orada ölü yoktu. Orada her şey diriydi. Ölü balık bile yürüyüp denizin içine gitmişti. Sır. Bu da sırdır yani. Hangi denizde yapmışlardı bu da sır. Hangi Haliç'te yapmışlardı bu da sırdı. Hangi boğazda yapmışlardı. Kızıldeniz miydi bu yoksa Nil Irmağı mıydı? Bazılarına göre Yuşe İbn-i Nun burada, fetası burada olduğuna göre İstanbul Boğazı mıydı? Tefsirlerde bir sürü şey beyhude söylüyorlar. Çünkü nasıl Ashab-ı Kehf mağarası meçhul, o kahramanlar, o fütüvveti temsil eden yiğitler meçhul, aynen Seyyidina Hazreti Musa'nın Hızır'la arkadaşlık yapması, Hızır çeşmesine doğru seyahatleri, ölümsüzlük kazanma, iksirini içme yolundaki gayretleri de yine bir sır perdesi içinde cereyan etmiştir. Seyyidina Hazreti Musa bunu da tamamlamıştır. Ve sonra cemaatini yetiştirme Tih sahrasında, ondan sonra ortaya çıkmış, Amerikalılara karşı savaşmış. Bazılarına göre Mescid-i Aksa'ya kendi girdi, bazılarına göre de kendisi vefat etti. Kendinden sonra fütuhat, fiili ve pratik planda Yuşe İbni Nun'a nasip oldu, mukadder oldu deniyor. Burada adına bir mezar yapıp da kendisini bir yad-ı cemil olarak ruhumuzda yaşattığımız Yuşe Tepesi'ndeki Yuşe İbni Nun. Hazreti Musa'da böyle görüyoruz. Zülkarneyn dönemine gitmek için geçirilen safhalar bunlardır. Seyyidina Hazreti İsa İbni Meryem, İslamiyet'i neşretti. Hani ben hepsini anlatmıyorum. İki tane misal vereceğim. İslamiyet'i neşretti. Kendisi vefat etti veya semalara kaldırıldı. Kendinden sonra havariler, o 11 tane havarisi dünyanın dört bir bucağına yayıldılar. Orada dini mübin İslam'ı neşrettiler. Hak dindi o zaman. Gizli gizli neşrettiler. Yakalandıkları zaman eza gördüler. Tıpkı ashab-ı Resulullah gibi. Aynen. Hadis-i şeriflerde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nakil buyuruyor onu. Hendekler kazındı, içine kondu bunlar ve cayır cayır yakıldı orada. Çarmıhlara gerildi, cayır cayır yakıldılar oralarda. Ezanın ve cefanın akla hayale gelmediği şeylerine maruz kalıyorlardı. O dönemi yaşadılar. Çile dönemi bu. Ondan sonra manastırlarda, zaviyelerde böyle ibadet-ü taat dönemi, derinleşme. Büyük abidler ve zahitler zuhur etti. Onu da yine yarı İsrail'e, yarı bizim kaynaklarda görüyoruz. Mesela ahir zamanda bir ümmet gelecek de işte şöyle yaşayacaklar. Onların içinde öyle abidler var, zahitler var ki o devirde olsaydım diyor, ben 60 seneyi diyor, başımı yere kor öyle geçirirdim, secdede geçirirdim diyor. Öyle abidler, zahitler var. Bir zaviyenin içine girip kapısını kapatıp içeride ibadet-ü taat yapan kimseler var. Aynen böyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dönemini müteakip, o fütuhata hazırlanan insanların dönemindeki hayat yaşanıyor ki Hızır'la arkadaşlık dönemi, yani hayata hakim olmak için gidilen yolda Hızır'la arkadaşlığı nefyedip bir kenara koyamayız. Bu herkesin hayatına girmiştir. Daha sonra ise Roma İmparatorluğunu, İstanbul'u zorladılar bunlar. Dinlerini kabul ettiler. Ve tarihte de Büyük Konstantin'in Hristiyanlığı din olarak kabul etmesiyle bunlar ortaya çıktılar. Arkasında mefsedet de aranabilir bunun. Esas zorlanıyordu. Yani onlar kendileri olarak İstanbul'u alsalardı, hükümdarın hükümdarlığını bir tarafa bıraksalardı, kendileri olarak yaşar giderlerdi. Din tahriften kurtulurdu. Fakat meseleyi hükümdar yaptı, aldı, taviz verdi. Günümüzde de olduğu gibi. Din adına taviz verdi, ta dini kontrol altında tutsun. Ta dini devletin tekelinde tutsun. Hep aynı şeydir. Kafir de aynı şeyi oynar. Binaenaleyh Hristiyanlık resmi din olarak kabul edildiği andan itibaren kendi olmayı kaybetti. Orijinini kaybetti artık. O başka bir şey oldu. Bir ucube haline geldi. Çünkü hükümdarların, devletin, ricali devletin ve din adına devletin kurduğu papazlığın, ruhbanlığın oyuncağı haline gelmişti ondan sonra. O gün bitti onların. 300 sene sonra Hristiyanlık bitti. Efendimiz geldiği zaman sağda solda münferit vardı ama fakat devlet çapında yoktu. Bir de onlar öyle bir cihangirliğe gittiler. Cihanı fethettiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geldiğimiz zaman Hazreti Musa'ya tecelli eden şey orada Efendimizle alakalı hadislerde anlatılırken de hem Veraka aynı şeyi anlatıyor. Hem Hatice validemiz aynı şeyi anlatıyor. Hem Necaşi'nin huzurunda Hazreti Cafer İbni Ebi Talib aynı şeyi anlatıyor. Yani hangisine sorsanız bunları nedir bu aydınlık, bu ışık tufanı nedir deyince diyor ki bu ışık tufanı Hazreti Musa'ya gelen menbaadan geliyor. Hazreti İsa'ya gelen menbaadan geliyor. Onlara mağarada geldiği gibi mağarada geliyor. Yani evvela bir istifadan sonra safileşme, durulma, Rabbin rahmetiyle, kelamıyla rezonans olma, ondan sonra Allah Celle Celaluhu o ışık tufanını gönderiyor, yıkıyor onların içini dışını. Bu dönem tabi bir çile dönemi aynı zamanda ashab-ı kiram için de bahis mevzudur. Ondan sonra yine Hızır'la arkadaşlık dönemi başlıyor ki ashab-ı Resulullah'ı anlattıkları zaman hep şöyle diyorlar. Gündüz düşman karşısında savaşırken aslanlardı onlar. Gece de evlerine döndükleri zaman her birisi bir rahip gibi zahit kesiliyordu deniyor. Onların geceleriyle gündüzleri arasında çok fark vardı. İbadet-i taata kendilerini verdikleri zaman düşman öyle zannediyordu ki hani biz şunları böyle bir bastırsak hepsini ezeceğiz. Çünkü gece böyle yıkılmış, dökükmüş gibi kolları, kanatları kırık, o gündüz aslanlar gibi savaşan insanlar Rabbin huzurunda öyle teveccüh içinde oluyorlardı. Bu da ibadet-i taat, zühd-i takva dönemi. Hele tabi'in döneminde bu doruğa ulaştı. O kadar çok insan yetişti ki İlyetül Evliya 10 cilt yazdı Ebu Nuaym el-İsfahani. 10 cilt. 10 cilt o devrin zahitlerinden bahsediyor. Ve size çok tuhaf gelecek. Bu 10 cilt içinde belki her zahide bir sayfa, bazılarının 3 sayfa, 5 sayfa düşüyor. Bu zahitler içinde Ebu Hanife gibi kimselerden bahis yoktur. Çünkü Ebu Nuaym'e göre Ebu Hanife zahit değildir. Bir gün iki hatmeden insan zahit değildir. Ebu Yusuf'tan da bahis yok. İmam-ı Muhammed'den de bahis yok. O devirde öyle zahitler vardı ki sırtında bir hırkası vardı. Efendim işte evinde de ona göre bir şey vardı öyle. Öyle bir zühd-ü takva, Hızır Çeşmesi'ne doğru bir yolculuk vardı. Ve daha sonra da İslam cihangirleri zuhur etti onlardan. O zahitler, Ömerler, Ebu Bekirler, Osmanlar, Halidler, Emr ibn Aslar, KK'lar, cihanı sarsacak, yıkacak, yerlerine kendi dünyasını kuracak kahramanlar yetişti. Cihangirlik dönemi. Şimdi böyle her dönem bu üç devreden geçmesi muhakkak ve mukadder olduğuna göre bir yeni varoluşun eşiğinde olan bizlerin bundan varisli olması mümkün değildir. Mağara devrini yaşıyoruz. فَاِنَّهُمْ اِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ اَوْ يُعِدُوكُمْ فِي مِلَّتِينَ وَلَنْ تُفْلِحُوا اِذَنَ بَدَى Hasımlarınıza çok çalımlı görünmeyeceksiniz. Dış yüzünüz itibariyle mukassi olacaksınız. Onları tahrik etmeyeceksiniz. Binaenaleyh şartları ağırlaştırıp yaşanmaz hale getirebilirler bu memlekette. Öyleyse perişan ve derbeder görünümlü fakat haddi zatında içten, hadisin ifadesiyle bünyanı marsus gibi olma, kurşunla perçinleşmiş gibi olma. Birimiz dünyada, birimiz ukbada olsak dahi inşallah bizi kimse birbirimizden ayıramaz, bizi koparamaz, bizi dağıtamazlar Allah'ın tevfikiyle. Bu hali iktisap etme, bu kadar güçlü olma. Fakat dış yönümüzde de mümkün mertebe gürültüden, patırdıdan, alayişten, debdebeden uzak kalmak lazım. Bir mağara devrinden şayet bir Hızır Çeşmesi dönemine doğru gidiyorsak, bu iki durumun, iki keyfiyetin, iki halin erkanını yerine getirme mecburiyetindeyiz. Bir taraftan burada kendimizi hasımlarımız karşısında çok iyi ayarlama, diğer taraftan da Rabbimizle münasebetimizi takviye etme. Kendi sermayemizle bu yolda yürüyemeyiz. Olsa olsa Rabbimizin gınasıyla olur, onun kuvvet ve kudretiyle olur. O da müracaata vabestedir. 10 gece kalkar teveccüh ederiz de 11. gece Rabbim lütfeder. Öyleyse 10 gece teveccüh edecek, 11. gece bekleyeceğiz. 22 gece teveccüh edecek, 2 defa bekleyeceğiz. 33 gece teveccüh edecek, bekleyeceğiz. Ta Rabbim bizde bize ait bir şey bırakmayacak. Bizi bize ait eraciften temizleyecek. Bizi ruhumuza ait saffetle bütünleştirecek. Bizi gerçek manada kendi kuvvet ve kudretiyle serfiraz ve güçlü kılacak. İleride gelecek nesiller bu işin Zülkarneyni olma durumunu temsil edecekler olacak. Bizden sonra kim bilir aynı durumlar, aynı devreler daha kimlere nasip olacaktır bilemiyoruz. Bize düşen şey şu anda sahnede bulunuyoruz. Rabbim itmiştir. Onun tespit buyurduğu, hazırladığı senaryoyu oynama mecburiyet ve mükellefiyeti altındayız. Bunu en samimi şekilde alabildiğine gönül saffetiyle eda etme, yerine getirme mecburiyetindeyiz. Rabbim buna muvaffak kılsın. Bir başka zaman başka sohbette bunu daha arizamı arz etmiştim. Ona binaen geçiyorum.